Ayrım 9, sayfa 70. Müdürün suratı asıldı. Kış günü büyük ada gezmesi ha? Saçma. Bunun bir sebebi olmalı. Erol kısık sesle mırıldandı. Mahmut orada Rus'u Musevi asıllı bir Türk vatandaşının motoruyla denize açıldığını tespit etmiş. Ayağında lastik çizmeler varmış. Balığa çıkar gibi. Müdür kaşlarını çatarak bakışlarını Mahmut'a çevirdi. Balığa mı? Öyle üzereli boş döndüğüne göre bu balığa çıkış değildi herhalde. Kısacası onu bir süre kaybettim efendim. Denizde takip edemedim. O Musevi'yi araştırdınız mı? Evet efendim. Isaac Canetti diye biri. Yaşlı bir ressammış. Bizde herhangi bir dosyası var mı? Yanınıza gelmeden az önce aşağıda araştırdık efendim diye mırıldandı Erol. Herhangi bir sabıka kaydı yok. Fakat dikkatimizi çeken bir husus oldu. Bilgilere göre 3 yıl evvel Alman vatandaşlığından Türk tebaasına geçmiş. İçişleri Bakanlığı onaylamış teklifini. Biz de tasdik vermişiz. Tabii şimdi daha geniş bir inceleme yapacağız. İşte bir pislik nedeni diye homurdandı müdür. Ajanlar susmayı tercih ettiler. Çok anlamsız diye söylendi müdür. Bir Rus diplomatik görevlisinin emekli bir İngiliz ajanı ile görüşmesinden sonra hemen adada yaşayan Alman orijinli bir Musevi ressamla görüşmeye gitmesini nasıl izah ediyorsunuz? Ajanlar cevap veremedi. Çünkü bu sualin cevabını henüz onlar da çözmüş değillerdi. İngiliz'in de adaya gitmediğine eminsiniz, değil mi? Evet efendim. Müdür koltuğuna yaslandı. Düşünceli bir şekilde parmak uçlarını masanın üzerinde tıkırdatırken "Şu İngiliz," diye mırıldandı kendi kendine. "Memleketimize yaptığı ani ziyaret tüm istihbarat temaküllerine aykırı. Ülkelerin ünlü birim başkanları ne zaman yabancı bir ülkeye ziyarete kalkışsa daima nezaketen ve usulen haberdar edilir o ülke. Ama İngilizler bize hiçbir bilgi vermediler. Fakat müdür bey, bu adamın emekli olduğunu söylemiştiniz. Böyle insanlar kolay kolay emekli olmazlar. Kim bilir daha açık kaç dosyası vardır. Yani buraya görevli olarak mı geldiğini söylemek istiyorsunuz? Bilmiyorum. Fakat geldikten 2 gün sonra Yıldız Parkı'nda bir Rus konsolosluk görevlisiyle buluşması bende bu şüpheyi uyandırır. Hele o adam FSB ajanıysa. Kısa bir sessizlik oldu. Erol Dallı sordu. Emirleriniz nedir efendim? Takipler sıkı bir şekilde devam etsin. Bir de şu adadaki Musevi vatandaş hakkında geniş ve ayrıntılı bir rapor istiyorum. Hiçbir şey atlanmasın. Bu işi bizzat sen takip et. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Sergey Dunayev, Ayaz Paşa'daki dairesine girdiğinde içindeki karamsarlık had safhaya ulaşmıştı. Kendini çok yorgun hissediyordu ve kafası karmakarışıktı. Büyükada gezisi istediği sonuca varmasına yetmemişti. Yıkanmayı sevmemesine rağmen önce sıcak bir duş aldı. Sıcak suyun kan dolaşımını rahatlatacağına ve böylece daha iyi düşüneceğine inanıyordu. Saçsız başını uzun süre duştan akan sıcak suyun altında tuttu. Kısa boylu ve tıknaz bir adamdı Dunayev. Bacakları küt ve çok kalındı. Yaşına göre de oldukça sağlıklıydı. Bornozunu sırtına geçirip yalın ayak yatak odasına giderken aklı yine Leonora'ya takıldı. Harika bir kadındı. Dayanılmaz derecede etkili gözlerin içine bakarken bir tuhaf olmuştu. Müthiş bir çekiciliği vardı. Onun nedense bu bilmecede bir rolü olduğunu sanıyordu. Aklının almadığı husus kadının yaşlı dayısına ne bulduğuydu. Leonora hala genç ve cinselliği dolu dolu yaşayacak yaşta sayılırdı. Artık canlı cenazeye dönmüş o adama aşık olamazdı. Bağlılığı sırf sadakatte olamazdı. Onun gibi hırs ve azimli kadınları bu denli erkeğe bağlı kılan başka nedenler aranmalıydı. Mesela menfaat ve para gibi. Albay'ın ilk aklına gelen sebep buydu. Ama nasıl? Vasili anladığı kadarıyla uzun zamandan beri çalışmıyor ve hiçbir işle meşgul olmuyordu. Şu halde gelirinin kaynağı neydi? Sözünü ettiği serveti nasıl temin etmişti? Artık Thomas Higgins'ın da Vasili'nin de yalan söylediklerini biliyordu. Dayısı yerine İngilizce söylememesi için düpedüz sus payı teklif etmişti. Bornozuyla vücudunu ovuştururken neden diye sordu kendi kendine. İstese dayısına FSB'ye çoktan ihbar edebilirdi. Ama yapmamıştı ve Vasili de bunu yapmayacağını biliyordu. Ama neden Thomas Higgins ortaya çıkınca birden bu denli paniğe kapılmışlardı? Derin bir soluk aldı. Hala içinde aldatılmış duygusu vardı. Kötü bir oyuna alet edilmekte olduğunu düşünüyordu. Sergey Dunayev inatçı ve mücadeleci bir karaktere sahipti. Güçlüklerden yılmazdı. Ani bir kararla giyinmeye başladı. Geçen zamanın aleyhine işlediğini biliyordu. Önemli bir karar arifesinde olduğundan da farkındaydı. Çok yakın bir tarihte İngiliz de Vasili de ne karara vardığını arayıp soracaklardı. O ise hala bir muammamın tam ortasındaydı. Ve önündeki denklemi çözememiş gibiydi. Hemen konsolosluğa giderek bazı yerlerle haberleşmelere başlayacaktı. Evinden çıktığında saat akşamın 6'sıydı. Havanın kararmasıyla birlikte soğuk da artmıştı. Keskin bir ayaz yüzünü yaladı. Bu akşam da kar yağacaktı galiba. Bir yıla yakın zamandır görev yaptığı İstanbul'da oldukça rahat bir yaşam olmuştu. Her şey sakin ve yolundaydı. Ama şartlar şimdi birden değişivermişti. Teklif edilen inanılmaz meblağlar itiraf edilmeliydi ki başını döndürmüş, alışık olmadığı bir hayal ve düşünceler alemine itmeye başlamıştı kendisini. Para çok çekici bir şeydi. Leonora'nın gözleri de öyle. Bu yaşa kadar hep bekar yaşamıştı Dunayev ve evlenmeyi hiç düşünmemişti. Ama Leonora gibi bir karısının olmasını isterdi doğrusu. Soğuk havada Ayazpaşa'dan Taksim'e gelinceye kadar hiçbir fevkaladelik sezmemişti yolda. Fakat tam Fransız Kültür Merkezi'nin önünden geçerken birisi tarafından takip edildiğini hissetti. Bu tamamen mesleki bir ön seziydi. Galatasaray'a doğru hiç istifini bozmadan devam etti. Albay Kurt gibi bir ajandı. Çaktırmadan peşindeki adamı tanımaya çalıştı. İngiliz olmadığı kesindi. Geriye tek olasılık kalıyordu. Adam MIT elemanıydı. Oysa MIT uzun süredir kendisini takibi bırakmıştı. Acaba ne zamandan beri takip ediliyordu? Evinden çıktığı andan itibaren mi yoksa adadan beri mi? İkinci ihtimal Dönev'in kanını dondurdu. Neslihan o akşam zor etti. İçinde bir sürü yanlışlıklar yaptı. Aklını bir türlü mesaisine veremedi. Dosyaları karıştırdı. Aradığını bulamadı. Kendisine sorulan suallere ters cevaplar verdi. Sanki aklı bir karış havadaydı. Onun her zaman uysal, çalışkan ve becerikli çalışmasına alışık olan arkadaşları bile durumunu yadırgamışlardı. Şirketten çıkış saati geldiğinde heyecanla makyajını tazeledi, yanaklarına fondöten, dudaklarına ruj sürdü. Hatta makyajlı haline alışık olmayan arkadaşları ona takıldılar. İş yerinden çıkınca doğru bir taksiye atlayıp Dedeman Oteli'ne gitti. Lobiye girdiğinde Selim Tarhan diye tanıdığı Horace Hedrick çoktan gelmişti. Genç adam onu karşılamak için ayağa kalkarken Neslihan ayaklarının birbirine dolanmamasına gayret ederek adama yaklaştı. Genç kızın kalbi gümbür gümbür atıyordu. Horace oturması için yer gösterdi. Her zamanki gibi şık ve zarifti. Muntazam dişleri gülümsediği zaman parlıyordu. ''Çay mı yoksa bir kadeh içki mi alırsınız?'' diye sordu kıza. Neslihan çay diyecekti ama delikanlının önünde duran yarı seçilmiş cin tonik kadehini görünce elinde olmadan ''Ben de bir tonik alayım.'' dedi. Sonra bunu nasıl söylediğine kendi de şaştı. Genellikle içki içmezdi. Çok nadir hallerde, davetli olduğu yemeklerde falan bir kadeh şarap veya bir ağ olurdu ancak. Neslihan ortama çabuk uydu. Bu alışık olmadığı bir vasattı. Hafif bir müzik, sıcak hava ve karşısında yüreğini hoplatan yakışıklı bir adam. Selim gerçekten çok kibar ve anlayışlı diye düşündü. Son derece nazik ve görgülü davranıyordu. Çok da konuşkandı. Özellikle bütün ömrünü geçirdiği İngiltere'den bahsetmişti genellikle. Zaten Neslihan onun Türk olduğunu bilmese turist olarak buraya gelmiş bir ecnebi diye düşünürdü. Orada Türkçeyi yalnızca evde konuştuğundan aksanı biraz bozuktu. Aslına bakılırsa oldukça kitabi bir dili vardı. Yani günlük İstanbul Türkçesinde artık kullanılmayan bazı Osmanlıca kelimeleri rahat gayet kullanıyor, gramer kaidelerine uyuyordu. Farklı aksanı da son derece sempatik kılıyordu onu. Neslihan ikinci kadehi içmedi ama o tek kadehi bile havasına bulmasına yetmişti. Hiç sarhoş olmamıştı hayatında. Şayet sarhoş olmak buysa şimdi insanların neden bu kadar çok alkol kullandıklarını daha iyi anlamaya başlamıştı. Her şey toz pembeydi gözünde. Ne iş hayatındaki gerginlikler, ne maddi sorunları, ne de yaşamındaki sıkıntıları kalmamıştı. Hele Selim'in varlığı o bambaşka bir has. Bu geceki mutluluğun ana kaynağıydı. Ona bu kadar çabuk alışacağını hiç düşünmemişti. Vakit su gibi akıp geçti. Neslihan, Horace'ın yaptığı yemek teklifini hiç tereddüt etmeden kabul etti. Ne sakıncası olabilirdi ki? Bir erkek arkadaşla yemeğe çıkmanın hiçbir kötü yanı olmadığını anlıyordu artık. Otelin restoranında yemek yediler. Neslihan yemekte de bir kadeh şarap içmekte mahsur görmedi. Yemek boyunca koyu bir sohbete daldılar. Daldan dala atlıyor, her konuda konuşuyorlardı. Genç kız Selim'in kültür düzeyinin kendisine kıyasla çok yüksek olduğunu anladı. Her konuda bilgi sahibiydi. Sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar akla gelebilecek her mevzuda. Ayrıca Selim'in yetiştiği sosyal çevre kendisinin doğup büyüdüğü, liseyi bitirdiği Bilecik'le kıyaslanamayacak kadar geniş, büyük ve farklıydı. Belki de alışık olmadığı iki farklı içkiyi aynı gecede almasındandı. Selim ile kendi arasında yaptığı karşılaştırma yüreğine burukluk yarattı. Delikanlı konudan konuya atlayıp konuşmaya devam ederken Acaba aşağılık kompleksine mi düşüyorum diye düşündü. Dikkatini veremez oldu. Sonra çok anlamsız diye geçirdi içinden. Onunla sadece arkadaştı. Belki devamı da gelmezdi. Anlaşamazlarsa ayrılırlar ve bu aradan dik münasebeti noktalardı. Daha ilk geceden bu tür düşüncelere kendisini kaptırmanın ne anlamı vardı? Üstelik arkadaşlık kurmak için yalvaran, ısrar eden de oydu. Yemeğin sonuna doğru olumsuz düşüncelerinden sıyrıldı. Şu an hayatından memnundu. Neşeli bir gece geçiriyor, yaşamın tadını çıkarıyordu. Selim çok da komikti. Devamlı şakalar yapıyor, kendisini güldürmeyi başarıyordu. Hatta bir keresinde hatta yüksek sesli kahkahadan utandı bile. Bir ara Selim, diskoya gidip dans etmeye ne dersin diye sordu. Niye olsun, niye? Niye olmasın diye düşündü Neslihan. O yaşına kadar hiç diskoya gitmemişti. Bu ilk olacaktı. Bir an Selim'le pistte sarmaş dolaş müziğin ritmine uyarak dans ettiklerini hayal etti. Önce düşüncesine utanır gibi oldu ama sonra delikanlının beline sarılıp elini tutarak fiziksel yaklaşımın düşüncesine bunu istediğini anladı. Neden olmasın diye fısıldadı. Otelden ayrılıp bir taksi atlayarak Levent taraflarında bir bara gittiler. İçerisi çok kalabalık ve oturacak yer yoktu. Yüksek volümlü müzik insanın kulağını tırmalıyordu. İçerideki ortamı biraz yadırgadı Neslihan. Alkolden kızarmış yüzleri, pistin ortasında ayakta sevişirmiş gibi dans eden çiftleri, kuytu masalarda öpüşen sevgilileri görünce irkilmişti. Ama Selim'in eline tutuşturduğu cin tonikten birkaç yudum aldıktan sonra yadırgama hissi kaybolmuştu artık. Pistin üzerindeki aşağı kalabalığın arasına karışırken elindeki şişe kadehini nereye bıraktığını bile hatırlamıyordu. Müziğin ritmi oldukça hızlıydı. Çiftler dar alanda birbirlerine çarparak adeta tepiniyorlar, içlerine birikmiş aşırı enerjiyi boşaltıyorlardı. Bir ara müzik değişti. Daha hafif, daha romantik melodiler yükselmeye başladı. Selim birden sarılmıştı kendisine. Belki alkolün etkisiydi ama bu kavrayışla beraber Neslihan'ın yüreği yeniden gün boyunca çarptığı gibi hızlı bir tempoya ulaştı. Delikanlının yüzü saçlarına değiyordu. Kendisi de başını onun geniş göğsüne nasıl yasladığını fark etmedi bile. Mutluydu. Sadece mutluluk mu? Hayır, bundan da öte. O güne kadar bu denli şiddetle hissetmediği duygu yumaklarının içine gömülmek üzereydi sanki. Cinsellikti bu. O an Selim daha ileri gitse, mekandaki pek çok çift gibi kendisini öpmeye kalksa hiç itirazı olmayacak. Belki de yılların verdiği bir özlemle aynı şiddette mukabele edecekti. Başını delikanlının göğsünden çekip bakışlarını mavi gözlerine çevirdi. Kendisini öpmesini bekliyordu. Yüreğinin bu arzuyla hızla attığını duyumsadı. 2 gün evvel tanımadığı bu gençte bu anları yaşayacağını söyleseler, güler geçer, tutucu yapısının asla izin vermeyeceğine inanırdı. Oysa şu an bütün kaleler içten fethediliyordu. İşin garip yanı bundan utanmaması ve gerçekleşmesini beklemesiydi. Selim'in gözleri de ışıl ışıldı. Parlaklık göz bebeklerinde oluşan mutlu ışıltıları vardı. Ama kararsızdı biraz. Hatta bir ara kızın yüzünde oluşan arzulu bekleyişi hissetmiş, aralık duran etli dudaklarını eğilip kendi dudaklarıyla birleştirecekmiş gibi öne eğilmesine rağmen son anda toparlanarak geri çekilmiş ve kızın başını yumuşak bir hareketle tekrar göğsüne yaslamıştı. Hayal kırıklığı yaşadı Neslihan. Ama diğer yandan da bilinçaltında bir memnuniyet duydu. Selim daha ilk geceden kendisini öpmeye teşebbüs etmeyecek kadar görgülüydü. Tam bir centilmen. Genç adam Neslihan'ı eve bıraktığında saat gecenin birini geçiyordu. Doğrusu diskonun sıcak atmosferinden hiç ayrılmak istememişti ama yarın iş günüydü. Her gece erkenden yatağına giren Neslihan için bu gece adeta bir devrim olmuştu. Horace'ın kulağına eğilerek "Geç oldu. Artık seni evine bırakayım mı?" demesi karşında ister istemez "Evet" diye fısıldamıştı. Dönüş yolunda taksinin içinde Horace kızın elini avuçlarının içinden hiç bırakmadı. Arabadan onunla birlikte indi. Neslihan apartmanın dış kapısını anahtarıyla açarken heyecanı veda anında son raddeye varmıştı. El sıkıştılar ve Horace kızın yanağına tamamen dostane bir öpücük kondurdu. En yakın tarihte yeniden buluşmak için birbirlerine söz verdiler. Ve Horace kız antrenin otomatiğini yakarken hızla dönüp beklettiği taksiye atladı. Konsolosluk katibi hayatından memnundu. Kızla ilişkisi tam istediği gibi gelişiyordu. İkinci buluşmada artık planı uygulamaya geçebilirdi. Saf kız diledikleri gibi şekilleniyordu. Mağrur ve kendinden emin bir şekilde dudakları muzaffer bir eda ile kıvrılıp gülümsedi. Aynı gecenin daha erken saatlerinde Karayel Büyükada'daki ahşap köşkün tahta panjurlarını sarstı. Mavi, yeşil çinili antikada salamandıraya yakın oturan eski KGB generali Vasili Kirilenkulu okumaya çalıştığı kitaptan gözlerini alarak karşısında bakışlarını tavana dikerek sessizce oturan karşısına dikti. Vasili'nin sesi gayet yumuşak ve rahatlatıcıydı. ama gözlerinde belli belirsiz, huzursuz bir ifade mevcuttu.